Birkaç hafta önce İkinci Krallar kitabı 5. bölümde yer almış olan Aram kralının, yani Suriye kralının ordu komutanı vardı. Naaman adında biri, değil mi? Naaman'dan söz etmiştim İkinci Krallar 5. bölümde. Bu bölüm, 5. bölüm 27 ayetten oluşmuş olan bu 5. bölümde bir sonraki bölümde yer alan, 6. bölümde yer alan çok ilginç bir olay vardı orada. Balta demirinin su üstüne çıkması olayı ile bağlantılı olmuş olduğu için biz 6. bölümde yer alan bu ilginç olayı anlayabilmek açısından 5. bölüme giriş yaptık ki Naaman'ın durumuna bakalım ve onun aracılığıyla 2. Krallar 6. bölümde yer alan 7 ayetten oluşan o kısa parçalar içerisinde yatan o mucizeyi, o mucizenin ne anlam taşıdığını anlamaya çalışalım diye size söylemiştim sevgili kardeşler. Şimdi bugün aslında 2. Krallar 6. bölümdeki o mucizeye bakmak istiyorum. Yani 5. bölümü tabii ki Naaman'ı anlamaya çalıştık. Yakından onun özelliklerini tanımaya çalıştık. Bugün de aslında 6. bölümün ilk 7 ayetinde yer alan balta demirinin su üstüne çıkma olayını ele alaraktan size açıklamada bulunacağım. Ama aradan birkaç hafta da geçmiş olsa da size biraz olsun anımsatmak istiyorum aslında. Naaman aracılığıyla ordu komutanı olan, Aram kralının ordu komutanı olan Naaman hakkında konuşurken burada ne öğrenmiştik? Onu birazcık size hatırlatmak istiyorum. İlk Naaman'ın öne çıkan özelliği neydi? Bu parçayı anlamaya çalışırken, 5. bölümdeki bu Naaman olayını anlamaya çalışırken, bu ordu komutanının öne çıkan özelliği, ilk özelliği neydi? Hatırlayın, Naaman putperest biriydi, değil mi? Yani tanrı saymaz biriydi. Yani Yakup'un, İshak'ın tanrısı olaraktan ifade edilen, kutsal kitapta Yahve olarak bilinen, tanrıya ait olmayan putperest biri olmuş olmasıydı, değil mi? Öne çıkan en büyük özelliği buydu. Ama böyle bir özelliğe sahip olmuş olmasına karşın Rab Tanrı Naaman'ı kullanaraktan ne yaptı? Aram'a kurtuluş sağladı. Bu ne demek oluyordu? Bu şu demek oluyordu. Tanrı saymaz, Tanrı tanımaz insanları da kullanabileceğini, hatta bunu destekleyen birçok örneklerin kutsal kitapta yer aldığını ifade etmiştim sizlere. Örnek vermiştim. Örneğin Tanrı Firavun'u kendi istemi doğrultusunda kullanmıştı. Ya da Nebukadnezar'ı çok doğaüstü bir şekilde kullanmıştı. Ya da ne bileyim Pers Kralı Koreş'i yine olağanüstü bir şekilde Tanrı kullanmıştı. Demek ki Tanrı kendi amacını gerçekleştirebilmesi için çok değişik yolları da, bunun içerisine Tanrı tanımaz insanlar da girebiliyor. Çok değişik yolları da ne yapıyor? Kendi amacına ulaşabilmesi için kullanabileceğini, altını önemli çizmiştim. Bir başka nokta da Naaman'ın karısının bir hizmetçisi vardı. Yahudi bir kız, genç bir kız, değil mi? Bu kız tutsaktı, köleydi. Tutsak olmasına rağmen, köle olmasına rağmen aslında efendisine karşı kin beslemesi gerekirken, ona öfke duyması gerekirken, ne bileyim ona karşı bir acılık duyması gerekirken, ondan nefret etmesi gerekirken ne gördük? Normal şartlarda bu olması gerekirken tam tersine iyi düşünceler taşıyor olması. Yani bu kız, bu köle kız, bu genç kız toy, deneyimsiz bu genç kız ne yaptı? Efendisinin sağlığını düşündü. Onun hastalığından kurtulması için, onun için en güzel şeyleri düşündü. Bunu düşünmüş olması bize şunu önümüze koymuş oldu. Gerçekten bu köle kız, bu toy diye ifade ettiğimiz, deneyimsiz olarak ifade ettiğimiz bu köle kız aslında çok büyük bir insandı. Yani Rebeka kadar, Rahal kadar demiştik, Sara kadar çok önemli, değerli bir insandı sevgili kardeşler. Onun için üstelik Naaman gibi tanınmış bir kişi, etiketi olan bir kişinin kalkıp basit bir köle kızına, onun sözlerine boyun eğmiş olması da kayda değer bir başka önemli nokta olduğunun altını çizmiştim anımsarsanız. Bir başka nokta daha vardı Naaman'da. Bir başka nokta daha, önemli bir özellik daha vardı. Naaman bir beklenti içerisindeydi. Bir beklenti içerisinde olmuş olması. Naaman'ın bir özelliği de oydu. Çünkü beklenti içerisinde olması gayet doğaldı. Kendisi çok şeyler bekliyordu. Sahip olduğu kariyerden dolayı, itibardan dolayı. Ama buna karşın Elişa biliyorsunuz ne yaptı? Kapının önüne bile çıkmadı. Uşağını, hizmetçisini ne yaptı? Gönderdi. Ona bir buyruk veriyor. Tabii ki Elişa'nın kapının önüne bile çıkmamış olması, uşağını göndermiş olması Naaman'ı çileden çıkarttı. Yani Naaman'ı çok öfkelendirdi. Bakarsanız 5. bölümün 11. ayetine, orada gerçekten de Naaman'ın çok öfkelendiğini okuyoruz. 2. Krallar 5:11'de. Neden öfkelenmişti? Naaman öfkelenmişti çünkü Naaman beklenti içerisindeydi ve beklentisi gerçekleşmemişti. Neydi beklentisi? Naaman'ın beklentisi neydi? Yine 11. ayetin devamında okuyoruz onu. Baktığımız zaman 11. ayetin devamında diyor ki, sandım ki diyor Elişa dışarı çıkacak, yanıma gelecek, derime dokunacak ve beni iyileştirecek. Naaman'ın beklentisi ne? Elişa çıkacak, yanına gelecek, ona dokunacak ve ona şifa verecek. Beklentisi buydu. Ve tabii ki beklentisi gerçekleşmediği zaman ne oldu? Naaman öfkelendi. Aynı şekilde demiştim ki bizler de birçok beklentiler içerisindeyiz. Hepimizin bir takım beklentileri var bir takım kişilerden. Ama beklentilerimiz gerçekleşmediği zaman Naaman gibi ne yapıyoruz? Öfkeleniyoruz. Kızıyoruz ister istemez. Doğru mu? Beklentilerimiz gerçekleşmediği zaman değerli kardeşler. Ama güzel olan Rab Tanrı onun sadece cüzzamını değil, aynı zamanda da Naaman'ın gururuna da şifa vermesi gerekiyordu. Yani Rab Tanrı Mesih aracılığıyla bizleri o günahın korkunç pençesinden kurtardıktan sonra Rab Tanrı'ya karşı olan, onun hoşuna gitmeyen ne varsa bizim hayatımızda, kurtuluşumuzun dışında, Rab bizi kurtarıyor ama kurtarmakla kalmıyor sadece. Aynı zamanda da bizim hayatımızda eğer irili ufaklı bir takım şeyler varsa, belki gurur, belki kıskançlık, belki çekememezlik, belki sabırsızlık, neyse artık, Tanrı'nın hoşuna gitmeyen bu duyguları da, bu olguları da ne yapıyor? Bizlerden uzaklaştırmak istiyor. Bizlere gerçek anlamda şifa vermek istiyor. Tıpkı Tanrı Naaman'ın sadece hastalığını değil, gururunu da ortadan kaldırmış olduğu için. Demek ki hem gururdan hem de cüzzamdan onu kurtardı sevgili kardeşler. Gurur, biliyorsunuz gurur üzerinde birazcık durmuştuk. Çok korkunç bir şey. İnsanı yıkıma götüren bir olgu olduğunu söylemiştik ve Hikmetli Süleyman'ın şu sözleriyle bunu onaylamıştık. 16. bölümde Süleyman'ın meseleleri, 16. bölümde 18. ayette ki sözlerle buna destek vermiştim hatırlarsanız. Orada diyor ki Süleyman'ın meseleleri 16-18'de gururun ardından yıkım gelir diyor. Demek ki gururun getirdiği sonuç ne? Yıkım. Gurur sadece gurur değil, bunun yanına belki acılık diyebiliriz. Belki ne bileyim çekememezlik diyebiliriz. Belki ne bileyim hoşnutsuzluk diyebiliriz, tatminsizlik diyebiliriz. Artık Tanrı'nın hoşuna ne gitmiyorsa bunları yanına koyabiliriz sevgili kardeşler. Bunların hayatımızda devam ediyor olması bizim hayatımızda bodur kalmamıza neden olacaktır. Gelişmemize engel olacaktır. Ve gerçekten de bunların her birinden özgürlüğe kavuşmamız gerekiyor. Her birimizin. İzin verelim ki Tanrı bunu bizden uzaklaştırsın. Ne varsa bizim hayatımızda. Onun için Tanrı bu gururu Naaman'ın hayatından uzaklaştırdı. Ama Naaman bir şey yaptı. Onun için bu çok önemli bir şey. Naaman sonuna kadar itaat etti. Demek ki değerli kardeşler, kurtuluş doğrudan olmuyor, otomatikman olmuyor. Hangi alanda, hangi zayıf olduğumuz alandan güç kazanmak istiyorsak, o alanda gelişmek, büyümek istiyorsak, değerli kardeşler, kesinlikle itaat etmemiz lazım. Yani Rabbin istemi doğrultusunda adımlarımızı atmamız lazım. Naaman'ın özelliği buydu. Suya 7 kez girip çıkması gerekiyordu. 6 kez girdi, bırakmadı. 7'yi de tamamladı. Bu neyi gösteriyordu? Biliyorsunuz rakamlardan konuşmuştuk. 7 tamlığı açıklıyordu. Demek ki bize verilen mesaj şuydu. Tam bir itaat bizi istenilen sonuca götürüyor. Naaman sonuna kadar itaat etti. Belki hatta demiştim bir kez girdi çıktı, ikinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez, altıncı kez girip çıktığında hastalığında herhangi bir değişiklik olmadı. Hayal kırıklığı yaşayabilirdi doğal olarak da. Ama ne yaptı? Hayır. Sonuna kadar itaat etti. Bizim de yapmamız gereken sona kadar sadık olmaktır. İtaat etmektir değerli kardeşler. Çünkü itaat bizi istenilen sonuca götürüyor. Hatta Samuel'in annesi Hanna'nın duasından bir örnek vermiştim size. O çok güzel söylüyor. 1. Samuel 2.9'da şöyle diyordu Hanna. Şöyle dua diyordu. Şöyle söylüyordu. Rab sadık kullarının adımlarını korur diyor. Kimi koruyor? Sadık kullarının adımlarını. Yani 1. Samuel 2. bölüm 9. ayet. 1. Samuel 2. bölüm 9. ayet. Yani Rabbimizin, tekrar söylüyorum, istemi doğrultusunda atılan adımlar bizleri ne yapıyor? İstenilen sonuçlara ulaştırıyor değerli kardeşler. Evet, bu şekilde tamamlamıştık Naaman'ı düşünürsek. Şimdi 6. bölüme hızlı bir şekilde bakalım. Bu ilginç olan mucizeye bakalım. Şimdi buna girerken, bu olaya bakarken gerçekten de yürekten de söylemem gerekiyor ki uzun yıllardır yapmakta olduğum bu vaizlik hizmetinde hiç ele almadığım bir kesim. 7 ayetlik kısa bir parça ama ben bugüne kadar 35 yıllık iman hayatında ve bunun aşağı yukarı 30 yılında vaizlik yaptım. 30 yıl Tanrı'nın sözünü paylaştım. 30 yıl boyunca hiçbir kez bu bölüm, bu parça hakkında bir hazırlık yapmadım. Ve çok ilginç olan şey, ben bu konu hakkında 2. Krallar 6. bölümde yer alan bu 7 ayetlik o kısa parçada hakkında bir vaaz da duymadım hiç. Onun hakkında bir vaaz da hiç işitmedim değerli kardeşler. Belki de bunun nedeni içinde yaşamakta olduğumuz bu modern dünyada pek anlam ifade etmez görünüyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani bakıyoruz ki ya balta demirinin su üstüne çıkması bu içinde yaşadığımız modern dünyada ne anlam ifade ediyor? Yani bu da neyin nesi deyip belki önemsemedik, dikkate almadık. Onun için pek üzerinde durmadık sevgili kardeşler. Ama ben işte bu son birkaç aydır içinde geçmekte olduğum o sıkıntılı süreçten geçerken birinci krallar, ikinci krallar kitabını okudum o dönemlerde. Gerçekten de bu 6. bölüme geldiğim zaman oradaki yaşanan bu mucizeyi üzerinde birazcık kafa yormaya çalıştım. Ve onu anlamaya çalışırken o 6. bölümde yer alan o mucizeyi anlayabilmek için 5. bölümdeki olayları iyi anlamak lazım olduğunu gördüm. Yani bir şekilde sanki ya bu 6. bölümdeki bu kesimdeki bu mucize hiçbir anlam ifade etmez diye düşünüyoruz ama aslında gerçekten de baktığımız zaman bir bütün olaraktan baktığımız zaman bir önceki bölümde bir bütün olaraktan baktığımız zaman gerçekten de birbiriyle bağlantılı olduğunu görmek mümkün sevgili kardeşler. Onun için size öncelikle bu 2. Krallar 6. bölümde yer alan 7 ayetlik o parçayı size okumak istiyorum öncelikle. 6. bölümün ilk 7 ayeti. Bir gün peygamber topluluğu Elişa'ya bak yaşadığımız yer bize küçük geliyor dedi. Lütfen izin ver Şeria Irmağı kıyısına gidelim ağaç kesip kendimize ev yapalım. Elişa gidin dedi. Peygamberlerden biri lütfen kullarınla birlikte sen de gel dedi. Elişa olur gelirim diye karşılık verdi. Ve onlarla birlikte gittiğini okuyoruz. Şeria Irmağı kıyısına varınca ağaç kesmeye başladılar. Biri ağaç keserken balta demirini suya düşürdü. Eyvah efendim onu ödünç almıştım diye bağırdı. Tanrı adamı nereye düştü diye sordu. Adam ona demirin düştüğü yeri gösterdi. Elişa bir dal kesip oraya atınca balta demiri su üstüne çıktı, su yüzüne çıktı. Elişa al onu dedi. Adam elini uzatıp balta demirini aldı. Evet, şimdi okuduğum bu ilginç mucize karşısında eski antlaşmadan okuduğunuz bir olay karşısında ya da bu okuduğum olayı düşünerek belki sizin zamanında eski antlaşmadan bir takım şeyler okurken karşılaştığınız orada bir takım olaylar sizi şöyle düşünceye itmiş olabilir. Ya şimdi bu okuduğum bu şeyin burada ne anlamı ifade ediyor? Ya bunun burada ne işi var diye mutlaka düşünmüş olabilirsiniz. Belki de kendinize bu türden bir soru sormuş olabilirsiniz. Yani bizler eski antlaşmayı niçin okuyoruz? Ya da bu içinde yaşadığımız modern dünyada binlerce yıl öncesi peygamberler aracılığıyla ya da Tanrı adamları aracılığıyla bir takım şeyler olmuş eski antlaşma döneminde. O olaylar aracılığıyla günümüzde ne anlam ifade ediyor? Bu da burada ne işi var diye kendi kendimize doğal olaraktan sorabiliyoruz. Hatta değerli kardeşler bunu da açık bir dille ifade etmek istiyorum. Birçok vaizler var ki eski antlaşmadan pek konuşmazlar. Yani eski antlaşmadan pek vaaz etmezler. Daha fazla yeni antlaşma üzerinde vaazlar yaparlar. Ama eski antlaşmayı da yeni antlaşmayla bir bütün olaraktan görmemiz lazım. Yani biz yeni antlaşmaya baktığımız zaman gerçekten de eski antlaşma yeni antlaşmanın içerisinde, yeni antlaşma da eski antlaşmayı tamamlıyor aslında baktığımız zaman. Yani bir bütün olaraktan onu görmemiz, anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için haberci Pavlos da bu gerçeği çok güzel bir şekilde Korintoslara yazdığı ilk mektupta çok harika bir şekilde 10. bölümde dile getiriyor sevgili kardeşler. Haberci Pavlos bizlerden birkaç bin yıl öncesi gerçekleşmiş bu olaylar, eski antlaşmada yer alan olayların nedeni, amacı ne olduğuyla ilgili olaraktan aslında bize çok güzel açıklamada bulunuyor haberci Pavlos. 1. Korintoslar mektubu 10. bölüme bakarsak orada 2 ayet okuyacağım size. Bunu net bir şekilde görebiliyor, anlayabiliyoruz. Bakınız 1. Korintoslar mektubu 10. bölüm. 10. bölüm. 6 ve 11. 6. ayet ve 11. ayet. 6. ayet şöyle diyor. Bu olaylar onlar gibi kötü şeylere özlem duymamamamız için bize ders olsun diye oldu diyor. Ve 11. ayette şöyle devam ediyor. Bu olaylar, hangi olaylar? Eski antlaşmada yer almış olan olaylar sevgili kardeşler. Bu olaylar başkalarına ders olsun diye, yani bugün günümüzde bize bile ders olsun diye onların başına geldi. Yani Tanrı adamlarının, peygamberlerin başına gelen bütün olaylar sevgili kardeşler, biz bir takım şeyler öğrenelim diye onların başına geldiğini burada okuyoruz. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi diyor. Görebiliyor musunuz? Kutsal kitapta yer alan ama eski antlaşmada ama herhangi bir bölümde yer alan hiçbir olay tesadüf değil. Bütün hepsi aslında bizlerin yararı için. Bunu görüyor, bunu anlıyoruz sevgili kardeşler. Şimdi 6. bölümün bu ilk 7 ayetinde yer almış olan bu olay gerçekten de aslında alışılmamış bir olay. Gerçekten alışılmamış bir olay. Bu 5. bölümdeki hemen sonrasında yer almış olan bu balta demirinin su üstüne çıkma olayına baktığım zaman şöyle bir söz söylemem gerekiyor. Sanki hani ben bazen burada kullanıyorum ya, Sami onu birazcık zor tercüme eder ama ben onun anlamını söyleyince tercüme eder rahat bir şekilde. Dam üstünde saksağın, vur beline kazmayı. Yani bu ne demektir? Hiçbir bağlantı, hiçbir ilişki yok gibi bir şey, bir görüntü sergiliyor. 6. bölümdeki, 5. bölümdeki olaylara bakıyoruz. 6. bölüm hemen balta demirinin su üstüne çıkması olayı ortaya çıkıyor. Ya ne alakası var? Kel alaka diyoruz ve yorumluyoruz bu şekilde. Ama gönül rahatlığıyla diyebilirim ki değerli kardeşler, 6. bölümdeki olay 5. bölümdeki olayla, bunun altını önemli çiziyorum, İç içe bir bütün olaraktan görmemiz gerekiyor ve bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi bildiğiniz gibi 5. bölüm nasıl bitiyordu? Naaman'ın olayıyla son buluyordu. Ve bakıyoruz ki bu 5. bölüme baktığımız zaman özellikle 21 ve 27. ayetler arasındaki o parçaya baktığımız zaman orada bir kişiden söz ediliyor. 5. bölümün 21. ayeti ile 27. ayetleri arasında yer alan o kesimde Elişa'nın uşağı Gehazi diye bir kişi var, Gehazi. Gehazi'den söz ediliyor sevgili kardeşler. Ve Naaman hastalığından kurtulmuş olduğu için biliyorsunuz ne yaptı? Elişa'ya armağanlar sundu. Kutsal kitapta o kesimde bunu okuyoruz. Ben uzun olduğu için okumak istemiyorum. Birazcık konumuzu ilerletebilmek açısından. Demek ki Elişa'ya armağanlar sunuyor. Naaman hastalığından kurtulunca onun bir sevinci, bir göstergesi olaraktan ne yaptı? Gitti Elişa'ya bir takım armağanlar sundu. Ama Elişa ne yaptı? Naaman'ın sunduğu armağanları kabul etmedi. Ve Naaman'a dedi ki esenlikle git. Yani armağanları kabul etmedi. Naaman'ın esenlikle gitmesini söyledi. Ve Elişa'nın Naaman'a karşı bu kadar yumuşak davranması Gehazi'nin pek hoşuna gitmedi. Yani Elişa'nın uşağı olan Gehazi'nin pek hoşuna gitmedi sevgili kardeşler. Ve dayanamayıp şu sözleri kullandı. Bakın 5. bölümün 20. ayetine. 2. Krallar 5. bölüm 20. ayetinin 2. kısmına baktığımız zaman Gehazi şöyle diyor. Yaşayan Rabbin hakkı için peşinden koşup ondan bir şey alacağım. Dikkat edin. Naaman Elişa'ya armağanlar sunuyor. Ama Elişa bunu almıyor. Ama Naaman'ın Elişa'ya sunduğu armağanlara Elişa'nın uşağı Gehazi göz dikiyor. Çok ilginç. Ve diyor ki yaşayan Rabbin hakkı için diyor peşinden koşacağım, ondan bir şey alacağım diyor. Ve gerçekten de söylediği gibi gidip Naaman'dan ne yaptı? Bir takım armağanları aldı, evine götürüp orada onları gizledi. Ve geri döndüğünde gecikmiş olduğu için Elişa Gehazi'ye sordu. Ne oldu dedi. Bana söyler misin? Ne oldu? Onu sorunca Gehazi ne yaptı? Yalan söyledi. Değil mi? Yalan söyledi. Aslında armağanları aldım, evime sakladım demesi gerekiyorken Gehazi'nin Elişa'ya yalan söylediğini görüyoruz sevgili kardeşler. Ve bunun sonucunu da nerede okuyoruz? Bölümün 27. ayetinde okuyoruz. Gehazi'nin başına gelenleri söylemiş olduğu yalandan dolayı, itaatsizlikten dolayı başına gelenleri de 27. ayette okuyoruz. Ne oluyor orada? Naaman'dan gitmiş olan deri hastalığı, yani cüzzam hastalığı kime geçiyor? Gehazi'ye geçiyor. Gehazi'de kalıyor sevgili kardeşler. Şimdi bu davranıştan dolayı Gehazi hem Elişa'dan hem de Rab Tanrı'nın huzurundan uzaklaşmış oldu. İtaatsizlik, bunun getirmiş olduğu günah ne yaptı? Hem Elişa'dan uzaklaşmasına hem de diri olan Tanrı'dan uzaklaşmasına neden oldu değerli kardeşler. Onun için itaatsizliğin, günahın diyebiliriz ki getirmiş olduğu sonuç bu işte. Günah bizi ne yapıyor? Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Bakın şimdi bunu böyle baktığımız zaman 5. bölümde sonunda ne gerçekleşiyor? Elişa'nın hizmetçisi Gehazi'nin itaatsizliği sonucu düşmüş olduğu günah ve o günahın getirdiği sonuç Tanrı'dan uzaklaşma. 6. bölüme girdiğimiz zaman ne oluyor? Bu günahtan nasıl kurtulacağımızın yolunu açıyor, bize gösteriyor. Yani aslında bu 5. bölümün sonunda yer alan bu Gehazi'nin yaşamış olduğu olay, davranışı, itaatsizliği 6. bölümdeki o olayın bizim günahtan nasıl kurtulacağımızı, işlediğimiz suçtan nasıl kurtulacağımızın yolunun ne olduğunu bize açıklıyor bu mucize. Kısa bir şekilde bu şekilde söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Demek ki bu olayda şu soruyu kendime sorma gereği duydum. Rab Tanrı böyle bir mucizenin gerçekleşmesine neden izin veriyor? Rab Tanrı Gehazi'nin yaşadığı olayın hemen arkasından böyle bir mucizenin gerçekleşmesine neden izin verdi değerli kardeşler? Şimdi Tanrı bu balta demirinin su üstüne çıkarmakla nasıl bir mesaj vermek istiyor bize? Yani batmış olan balta demirini su üstüne çıkartıyor. Bir mesaj vermek istiyor bize. Bize vermek istediği mesaj ne sevgili kardeşler? Evet, Gehazi efendisine itaatsizlik ederek yalan söyledi. Doğru mu? Yalan söyledi. Onun bu davranışı bize neyi açıklıyor? Gehazi'nin efendisi Elişa'ya karşı olan davranışı bize neyi açıklıyor sevgili kardeşler? Günahlı olan insanın yüreğinin ne durumda olduğunu gösteriyor bize aslında. Günahlı olan insanın durumunu en güzel bir şekilde açıklayan noktadır bu Gehazi'nin davranışı. Ama şunu diyebiliriz belki, ya ben Gehazi gibi Gehazi'nin yaptığını hayatta yapmazdım diyebiliriz. Ben diyorum ki hayır değerli kardeşler, gerçekten Gehazi'nin yaptığından çok daha fazlasını yapabilecek yeterlilikte insanlarız. Neden biliyor musunuz? Çünkü günah ile mayalanmış insanlarız. Yani özümüz bozuk. Her zaman söylüyorum ya, ben yani günah işliyorum. Günah işlediğim için günahlı olmuyorum ki. Benim doğam günahlı olduğu için, yani benim özüm bozuk olduğu için, mayam bozuk olduğu için günah işliyorum. Günah işlemeye de devam edeceğim. Onun için Gehazi'nin yaptığından çok daha fazlasını yapabilecek yeterlilikte, yapıda varlıklarız. Bunun altını önemli çizmek istiyorum sevgili kardeşler. Demek ki kutsal söze baktığımız zaman değerli kardeşler, bu özümüzün bozukluğunu çok güzel açıklayan bir kesim var. Bu günahı açıklarken günahın üç şeyle bağlantılı olduğunu açıklıyor. Yani günah üç şeyle bağlantılı olduğu bize açıklanıyor. Birinci Yuhanna mektubuna bakalım. İkinci bölüm. Birinci Yuhanna mektubu ikinci bölümde günahın üç şeyle bağlantılı olduğu bize açıklanıyor. Bir kardeş okuyabilir mi? Birinci Yuhanna mektubu ikinci bölüm 16. ayet. Birinci Yuhanna mektubu. 2. bölüm 16. ayet. Ne diyor? Buldun mu Hatice?
Çünkü
evet.
Dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır.
Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Çünkü dünyaya ait olan her şey, bakın üç şey sağlıyor. Nedir bu her şey? Benliğin tutkuları bir, gözün tutkuları iki, maddi yaşamın verdiği gurur üç. Bak günahı üç şeyle bağlantı kuruyor. Benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur. Şimdi Gehazi, Elişa'nın reddetmiş olduğu armağanı neydi? İki talan, yaklaşık 70 kilo gümüşü ne yaptı? Aldı. Şimdi bu 70 kilo ağırlığındaki gümüşü Gehazi'nin almış olması bence benliğin tutkularına verebileceğimiz en güzel örnektir. Yani efendisinden habersiz bir şekilde o armağanı 70 kilo değerindeki gümüşü almış olması benliğin tutkularına verebileceğimiz en iyi örnektir. Şimdi düşünelim. Yaratılış kitabına gittiğimiz zaman biz bu yaratılışın ilk üç bölümünü biliyorsunuz hepiniz de çok derin bir şekilde işlemiştim değerli kardeşler. En son bizim gençlerle de bunu yapmıştım. İlk üç bölümü. Hava günaha düştüğü zaman değerli kardeşler bu burada sıralanan yani 1. Yuhanna mektubunda 2. bölüm 16. ayette sıralanan 3 şeyi de Havva'nın günaha düşüşünde görüyoruz. Üçünü de. Benliğin tutkularını görüyoruz, gözün tutkularını görüyoruz ve maddi yaşamın verdiği gururu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yavaş yavaş bakalım. Açınız Yaratılış 3. bölüm 6. ayet. Yaratılış 3, 6'ya bakalım. Yaratılış 3, 1. Musa kitabı 3. bölüm 6. ayet. Ne diyor orada?
Kadın ağacın güzel meyvesini yemek için uygun ve güzellik kazanmak için çekici olduğunu gördü.
Bakın bu ayet içerisinde gerçekten de günahla ilişkili olan o üç noktayı da görebiliyoruz değerli kardeşler. Bakın tekrar okuyoruz bunu. Kadın ağacın güzel meyvenin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Şimdi bakın, ağacın meyvesini yemek için uygun olduğunu görüyor. Bu nedir? Uygun olduğunu görmek, bedenin tutkusu. Uygun olduğunu gördü diyor Havva. Bedenin tutkusu. Ondan sonra ikincisine bakalım. Meyvenin diyor, güzel olduğunu görüyor. Dikkat edin. Meyvenin güzel olduğunu görüyor. Bu neyin tutkusu? Gözün tutkusu. Üçüncü olaraktan bakın dikkat edin. Bilgelik kazanmak için meyvanın çekici olduğunu görüyor. Bu nedir? Yaşamın gösterişçiliği. Gurur yani değerli kardeşler. Demek ki Gehazi Naaman'ın servetine, parasına göz dikmişti. Gözün tutkusu çok net bir şekilde belirgin burada. Gehazi'nin gözün tutkusunu net bir şekilde onun malına göz dikmiş olması onun gözünün tutkusu olduğunu görmemiz mümkün. Demek ki aldığı gümüşleri kimsenin bilmeyeceğini düşünerek saklamış olması da bize yaşamın gösterişçiliğini, gururunu açıklıyor. Demek ki o düşündü ki bunu kimse bilmez. Gitti evine sakladı. Bunu bu şekilde yapmış olması onun gururunu yani yaşamın gösterişçiliğini bize açıklıyor. Ve üstelik Uşak olmasına karşın Gehazi Elişa'nın uşağıydı. Ve ben eminim ki Gehazi efendisi Elişa aracılığıyla birçoklarının günahlarının ortaya çıkışını, yani Elişa aracılığıyla bir takım insanların günahlarının nasıl ortaya çıkardığını Gehazi gözleriyle tanık olmuş olmasına karşın yine de günaha düştüğünü görüyoruz. Neden? Çünkü her insanın yüreğinde günah mayası çöreklenmiş bir yılan gibi sevgili kardeşler. Onun sahip olma hırsı tüm bunları unutturmuştu. Yani daha fazlaya sahip olma hırsı sevgili kardeşler. Ama bedenin, gözün tutkusu ve yaşamın gösterişçiliği ne yapıyor? Gözlerimizi kör edebiliyor sevgili kardeşler. Gerçekleri görmemize engel olabiliyor. Tanrı'nın inayetinin gazaba, Tanrı'nın inayetinin öfkeye nasıl dönüştüğünü unutuveriyoruz sevgili kardeşler. Aslında biliyor musunuz? Tanrı'nın yargısı kapıda bekliyor. Biz bunu unutuyoruz bazen. Biz bazen bunu unutuyoruz. Ama Tanrı'nın yargısı her zaman kapıda hazır bekliyor. Yargılamak için. Ama biz bunu ne yapıyoruz? İçimizdeki bir takım hırslar, o çöreklenmiş olan günah bunları unutmamızı neden oluyor. Ama birazcık derin düşünürsek, Naaman sağlığına kavuştuğunda dikkat edin, Elişa'ya teşekkür olarak armağan vermek istedi. Doğru mu buraya kadar? Doğru. Ama Elişa Naaman'ın kendisine sunduğu armağanı kabul edebilirdi. Doğal olarak da ne yaptı? Onun şifa bulmasını sağladı. Bugün şifa toplantıları yapılıyor, değil mi? Ve birçokları o şifa toplantıları aracılığıyla birçok paraları cebe indiriyorlar. Değil mi? Yani sanki şifayı veren, dua eden kişi. Şifayı biz hiçbir şey veremeyiz. Bakın, bunu her zaman burada ben söylüyorum. Ben birisinin eline, birisinin üstüne elimi koyduğum zaman, elimi koyup dua ettiğim zaman pislikten başka bir şey vermem elimde. Doğal olarak da sevgili kardeşler. Aslında şifayı veren Tanrı'nın kendisidir. Biz değil. Yani Hamza dua etmiş olabilir. Hamza'nın yanındaki başka kardeşler Robert için dua etmiş olabilir. Ama şifa veren Hamza değildir. Şifa veren onun için dua eden kişiler değildir. Şifa veren Tanrı'nın kendisidir. Onun için ne yaptı? Elişa çok güzel bir şey yaptı. Övgüyü kendi üzerine almadı. Eğer o armağanları, Naaman'ın sunduğu armağanı Elişa kabul etmiş olsaydı övgüyü kendisi. Sanki ben yaptım, ben başardım, ben hallettim. Bu da benim hakkım. Ver bakayım 70 kilo gümüşü. Almaya hakkı vardı baktığımız zaman insan gözüyle. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Ait olduğu Tanrı'ya övgü getirdi. Yani yüceliği ait olduğu Tanrı'ya verdi. Kendisine değil değerli kardeşler. Ve ona sadece dedi ki esenlikle git. O kadar. Naaman'a sadece esenlikle gitmesini söyledi. Ama Gehazi ne yapıyor? Gehazi tam tersini yapıyor. Gümüşleri kendine saklayarak. Başka bir ifadeyle sevgili kardeşler, Rab Tanrı için geçerli olan onun hak etmiş olduğu onuru, övgüyü çalıyor, kendi cebine indiriyor Gehazi. Rab'be gitmesi gereken onur, yücelik Gehazi'nin cebine iniyor. Sanki o yapmış gibi değerli kardeşler. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Eğer biz bir şeyler yapıyorsak, eğer bizler yaptığımız, verdiğimiz hizmetten dolayı bir şeyler ortaya çıkıyorsa Recep'ten dolayı değil, Sami'den dolayı değil, Hatice'den dolayı değil, Ayşe'den dolayı değil, Hamza'dan dolayı değil. Ait olduğumuz Tanrı'dan dolayı değerli kardeşler. Onun için övgü ve yücelik sadece ait olduğumuz Tanrı'yadır değerli kardeşler. Onun için bizler Romalılar mektubunda söylediği gibi, 3. bölümde söylediği gibi herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Demek ki günah işledik ve Gehazi gibi Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmış olan kişileriz hepimiz. Günah ne yaptı? Sorulması gereken soru bu. Günah ne yaptı değerli kardeşler? Günah bizleri Tanrı'dan ayırdı değil mi? Günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Bakın Yeşaya 59. bölüme baktığımız zaman çok iyi bilinen bir ayet. Yeşaya 59'da 2. ayet diyor ki bize, suçlarınız, Yeşaya 59 ayet 2, suçlarınız sizi Tanrı'nızdan ayırdı. Tanrı sizi onun için işitmiyor diyor. Demek ki bizi Tanrı'dan uzaklaştıran bizim günahlarımızdır. Bizim işlemiş olduğumuz suçlarımız değerli kardeşler. Demek ki tıpkı örnek verecek olursak bunu söylüyorum burada. Tıpkı sapından çıkıp sulara gömülen balta gibi. İşte günahın getirdiği sonuç bu. Balta demiri ağaçtan fırlayıp çıktı. O karanlık sulara gömüldü. Demek ki günah bizi ne yapıyor? Ne yapıyor? En dibe gönderiyor. Karanlığa gönderiyor bizi. Her birimiz Tanrı'dan kopmuş, o saptan kurtulup giden o balta demiri gibi sulara gömülmüş, karanlığa gömülmüş kişileriz aslında. Bakın, günah kişiyi en dibe gönderiyor. Buradaki pratik düşünce budur değerli kardeşler. Aklıma Yunus geldi. Şu anda aklıma Yunus geldi. Yunus'u örnek verirken şunu görmemiz lazım. Tanrı Yunus'a Nineve'ye gitmesini söylemişti değil mi? O ne yaptı? Giden Yafa'ya indi. Yafa'da bir gemi buldu. Ve Yafa'dan kalktı. Ters yöne giden, bambaşka bir yöne giden, Tarşiş'e giden bir gemiye bindi. Ve biz okurken ne okuyoruz orada biliyor musunuz? Yunus neredeydi gittiğinde? Geminin ambarındaydı. Bakın geminin ambarı geminin en dibidir. En dip yeri. Demek ki günah onu Tanrı'dan uzaklaştırdı. En dibe, karanlığa gönderdi. Demek ki günah bizi karanlığın en dibine gönderiyor. Ölümün en o korkunç dibine bizi boylamamızı indiriyor. İşte günah bizi bu şekilde yapıyor değerli kardeşler. Peki günah bizi karanlığın en o dipsiz yerine gönderiyorsa aynı o balta demiri gibi yapılması gereken nedir sevgili kardeşler? İşte onu da sonraki ayetlere çok net bir şekilde çözümü bize harika bir şekilde sunuyor. Şimdi belki hızlı bir şekilde bir kişi düşünce daha söyleyeceğim. Söylemem gerekiyor. Burada şunu görelim öncelikle. Anlayabilmek açısından. Baltanın ödünç bir balta olduğunu görüyoruz. Dördüncü ayete bakın. O baltayı kullanan insan, suya düşüren insan, o balta o kişiye ait değildi. O baltayı ödünç olarak aldığını okuyoruz dördüncü ayette. Doğru mu? Kendine ait değil. Demek ki değerli kardeşler, ev yapımında kullanılan balta peygamber topluluğuna ait değil. Şimdi pratik olaraktan düşünelim. Burada nasıl bir düşünce çıkartabiliriz? Ben üzerinde şöyle düşündüm. Dedim ki insan varlığı neden oluşuyor? Beden, ruh ve can. Değil mi? Üç unsur var. Beden, ruh ve can. Şimdi beden bize ait mi? Değil. Ruh bize ait mi? Hayır, o da değil. Can bize ait mi? Can da bize ait değil değerli kardeşler. Ancak biz paha biçilmez Rabbimiz İsa Mesih'in değerli kanı aracılığıyla satın alınmış kişileriz. Hiçbir şey bize ait değil. Burada bunu görüyoruz. Yani ödünç almış insanlarız. Bakın 1. Korintoslar mektubuna bakın. 1. Korintoslar mektubu 6. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ne diyor? Orada baktığımız zaman. Orada diyor ki kendinize ait değilsiniz diyor. Kendinize ait değilsiniz. Ne diyor? Bir bedel karşılığı satın alındınız. O zaman Tanrı'yı bedenlerinize yüceltin diyor. Değerli kardeşler, ait olduğumuz, sahip olduğumuz hiçbir şey, yaşamın da dahil değerli kardeşler, aslında hepsi ne varsa yaşayan, diri olan Tanrı'ya ait. Bize ait aslında hiçbir şey yok değerli kardeşler. Onun için bir kısmını kendime alayım, bir kısmını da Tanrı'ya vereyim diye bir şey yok. Aslında değerli kardeşler biz ancak Tanrı'ya verebileceğimiz günahlarımızdan başka bir şey yok. Bakın neden bunu söylüyorum? Aklıma şu örnek geldi. Bunu da söylemek istiyorum. Konumu noktalarken bunu da söylemek istiyorum. Hatırlayın kutsal kitapta yeni antlaşmada habercilerin işleri 5. bölümde ilginç bir olay yer alıyor. Hananya ile Safira. Doğru mu? Çok iyi bilinen bir bölümdür. Hananya Safira'nın bir tarlası vardı değil mi? Sattı. Yarısını kendine sakladılar. Yarısını Tanrı'ya verdiler. Onların bu davranışı, itaatsizliği neye mal oldu? Onların canına mal oldu. Doğru mu? Burada neyi görüyoruz? Sahip olduğumuz hiçbir şey, dikkat edin. Yetenek olabilir, armağan olabilir, sevgi, sevinç, esenlik, bunlar bile, sabır, öz denetim, bunların hepsi bile Tanrı'ya ait olan şeyler. Bize ait olan şeyler değil. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla bize vermiş olduğu şeyler sevgili kardeşler. Onun için haberci Pavlos şöyle diyor bize. Diyor ki 4. bölümde Korintoslar ilk mektup. 1. Korintoslar 1. Korintoslar 4. 1. Korintoslar 4. Ayet 7. 4-7. 4-7. Çok yaşa. Rab'de yaşa. Daha doğrusu. 1. Korintoslar 4.7'de ne diyor? Bulan bir kardeş okuyabilir mi onu lütfen? Çok önemli bir ayet.
Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var? Bak ki madem aldın niçin almamış gibi övünüyorsun?
Değerli kardeşler ne kadar güzel açıklıyor değil mi? Pavlos seni başkasından üstün kılan kim? Yani biz diyoruz ya. Şimdi bakın şunu açıkça söyleyeyim. Sami'nin benden üstün olan yönleri olabilir. Benim de Sami'den üstün olan yönlerim olabilir. Ya da Hamza'nın Recep'ten üstün olan yönleri olabilir. Değil mi? Hepimizin birbirimizden üstün olan yönleri olabilir. Ama diyor ki seni başkasından üstün kılan kim? Yani sen Hamza olduğun için mi üstünsün? Yani Recep olduğu için mi üstün? Sami olduğu için mi üstün? Birilerinden üstünüz. Değerli kardeşler bakın ne diyor. Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Niye biz Tanrı'dan almadık ki bana söyler misiniz? Değerli kardeşler. Madem ki aldın diyor. Madem ki aldın. Niçin almamış gibi övünüyorsun? Öyle değil mi değerli kardeşler? Sanki Tanrı'dan değilmiş gibi sahip olduğumuz değerler, armağanlar. Sanki Tanrı'dan değilmiş gibi övünüyoruz. Ve insanlardan da övünç bekliyoruz. Övgü bekliyoruz işin enteresan tarafı. Sanki bize aitmiş gibi değerli kardeşler. Onun için yetenek ve armağanlarımız, üstün görünen yönlerimiz bizlerden kaynaklanan bir durum değildir. Sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan gelmektedir hamdolsun. Başka bir ifadeyle söylemem gerekirse insanların gözünde dikkat edin, insanların gözünde değer kazanmaya çalışmamız için hiçbir neden yok. İnsanların gözünde dikkat edin, değer kazanmamız için, insanların gözünde değer kazanmamız için hiçbir neden yok. Vaftizci Yahya da bunu şu şekilde onaylıyor. Vaftizci Yahya Yuhanna 3. bölümde 27. ayette Vaftizci Yahya şöyle diyor. Diyor ki insan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ne demektir bu? Yahya ne demek istiyor? Yani gökten bize bir şey verilmedikçe aslında hiçbir şey alamaz. Diyor ki Yahya benim ait olduğum, aldığım, sahip olduğum bütün değerler aslında Tanrı'dan diyor. Bana ait hiçbir şey yok. Yahya'nın söylediği bu sevgili kardeşler. Aslında bu her birimiz için geçerli olması lazım. Her birimiz için. Hepimiz için geçerli. Bu dünyada insanların gözünde değer kazanmaya çalışmamız için hiç ama hiçbir neden yok sevgili kardeşler. Hiçbir neden. Ama şunu da görüp anlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Rab bize iman ettiğimizde birçok armağanlar verdi. Rab iman ettiğimizde bize çok güzel değerler kazandırdı. Yetenekler verdi değil mi? Çok güzel. Yani ben bunu açıkça söyleyebilirim. İman ettiğim zaman kendimi daha çok kontrol etme gücüne sahip oldum Rabbim sayesinde. Daha sabırlı olmaya çalıştım. Daha sabırlı oldum. Yeterli sabırlı değilim ama daha sabırlı oldum Rabbin sayesinde. Rab bana durumlar karşısında ne yapmam gerektiğini, nasıl yapmam gerektiğini bana öğretti. Yani iman aracılığıyla ben çok değerler kazandım Rab'den. Ama değerli kardeşler, burada şunu görmemiz lazım. Rabbin bana vermiş olduğu değerleri, neyse o değerler, neyse o armağanlar, Rabbin yanına gittiğimiz zaman Rab hepsinden hesap soracak bize. Verdiğim değerleri hangi oranda kullandın? Hangi oranda sabırlı oldun? Hangi oranda öz denetim ruhuna sahip oldun? Hangi oranda kendini kontrol ettin? Hangi oranda sana verdiğim armağanları iyi yönde, doğru yönde, gerekli olan yönde kullandın diye hepsinin karşılığını vereceğiz değerli kardeşler. Onun için bunu söylememdeki neden ne? Neden bunu söylüyorum değerli kardeşler? Bunu söylüyorum çünkü bu öğrenci, elinde baltayı kullanan o öğrenci, Rab Tanrısına hizmet ederken hizmetinin devamını sağlayan o baltayı kaybetti. Sahip olduğu o değeri kaybetti. Bizler de hizmet alanında koşarken Rab'den aldığımız o değerleri bazen kaybediyoruz. Sabrımızı kaybediyoruz. Öz denetimi kaybediyoruz. Değil mi? Bazı sahip olduğumuz armağanları kaybediyoruz. Bakın iki tane örnek verip noktalayacağım. İki örnekle noktalayacağım. Musa'yı düşünün. Musa'yı düşünün. Sayılar kitabında okuyoruz. Tanrı Musa biliyorsunuz alçak gönüllü, yumuşak huylu bir insandı. Değil mi? Ama görüyoruz ki Tanrı Musa'ya dedi ki, buyruk verdi. Ona dedi ki sen taşa, onlar susuz kaldıkları zaman taşa buyruk vereceksin dedi. Ve o taş size su ihtiyacınızı karşılayacak. Sayılar kitabında bunu okuyoruz. Doğru mu? Sayılar kitabında okuyoruz. Sayılarda okuyoruz. Ben sayılarda biliyorum, bilmiyorum. Sayılar kitabında okuyoruz. 20. bölümde okuyoruz. Sayılar 20. bölümde. Ve değerli kardeşler, o ne yapıyor? Musa ne yapıyor? Tanrı bunu söylemiş olmasına rağmen öfkeleniyor. Kayaya iki kez vuruyor, itaatsizlik ediyor. Değil mi? Bakın, Tanrı'nın ona vermiş olduğu o alçak gönüllülük, Tanrı'nın ona vermiş olduğu sabrı hizmet ederken bu adamın balta demirini kaybettiği gibi o değeri kaybettiğini görüyoruz değerli kardeşler Musa'nın. Davut da bir başka örnek. Şimdi Davut'a baktığımız zaman da Davut'un bir komşusu vardı. Davut'un komşusu vardı, adı Naval. Şimdi aslında Tanrı Davut'a demişti ki komşun Naval'a saygı göstereceksin, ona iyi davranacaksın dedi. Davut ne yaptı? Bir nedenden dolayı Naval'a çok kızdı, öfkelendirdi. Bütün askerlerini Naval'a karşı kılıç kuşandırdı öfkesinden dolayı. Yani söylemek istediğim şu, hizmet ederken sahip olduğumuz o değerleri çok kolay bir şekilde kaybedebiliyoruz. Çok kolay bir şekilde. Aynı bu balta demirinin suya kayıp gittiği gibi. Bazen kaybedebiliyoruz sevgili kardeşler. Ama kaybedilen ne varsa, kaybedilen şey neyse sevgili kardeşler, gerçekten bizler onu tekrar elde edebilir miyiz? Evet, elde edebiliriz. Onu tekrar elde etmemiz mümkün. Yani onu tekrar işler duruma getirebiliriz. Yani Tanrı bize verdiği o armağanı, kaybettiğimiz armağanı bize tekrar geri verebilir. Onu daha keskin hale getirebilir ve daha yararlı bir şekilde kullanmamızı sağlayabilir. Ve son bir ayet, Vaiz 10'da güzel bir ayet var. Hikmetli Süleyman'ın güzel bir ayeti var. 10-10'da değerli kardeşler. 10-10 ne diyor orada? Balta körse diyor, dikkat edin. Balta körse, yani şöyle düşünelim. Eğer senin sahip olduğun armağan, Tanrı'nın verdiği armağan elinde körleştiyse, kör bir duruma geldiyse, ağzı diyor bilenmemişse, Daha çok güç gerektirir diyor. Ama diyor bilgelik yani hikmet başarı gerektirir diyor. Dikkat edin sevgili kardeşler. Demek ki burada yapılması gereken nokta şu. Buradaki Tanrı adamı gibi sevgili kardeşler kaybettiğin o şey ne ise ne zaman nerede ve nasıl kaybettiğini dürüst bir şekilde o adam gibi söylemen gerekiyor. Ne dedi? Göster bana dedi. O da yerini gösterdi. İşte ben burada kaybettim. Sen de düşün. Hayatımıza bakalım. Hayatımızda sahip olduğumuz çok değerleri kaybediyoruz. Onları tekrar elde etmenin yolu ne sevgili kardeşler? Rabbe geri dönmektir. Tövbe etmektir. Dua edelim ki Rab bize eksikliğimizi göstersin. Hangi yerde kaybettik o değeri? Nerede onu düşürdük? Nerede onu yitirdik? Onu düşünelim. Nerede kaybettik? Sabrımızı nerede kaybettik? Tekrar öfkelenmeye, kızmaya nerede başladık? Nerede o değeri yitirdik? Düşünelim ve yanlışlığı görüp itiraf edelim, tövbe edelim ve Rabbin önüne getirelim değerli kardeşler. Evet, biz bunu yaparsak Rab ne yapacak? Alacak, o armağanı keskinleştirecek, daha güzel bir duruma getirecek ve daha yararlı bir şekilde kullanmamızı sağlayacak. Eğelim yüreklerimizi. Eğelim yüreklerimizi ve yüreklerimize bakalım sevgili kardeşler. Rabbim bize verdiği o zenginliği düşünelim. O verdiği güzel değerleri düşünelim. O güzel armağanları düşünelim. Ve nerede onları yitirdik? Nerede onları kaybettik? Rabbin önüne belki içten getirebiliriz. Yürekteki sözlerimizi de getirebiliriz. Dıştan dua etmek isteyen varsa yine dua edebilir değerli kardeşler. Rab aramızda ruhu aracılığıyla. Rab bize o armağanları tekrar vermek istiyor. O armağanları tekrar iyi bir şekilde kullanmamız için bize fırsat veriyor. Fırsat nedir? Tövbe etmek. Sami kardeş her zamanki gibi duayla kapatır. Bir 20 saniye, 25 saniye sessiz kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu konuyu tamamlayacağız sevgili kardeşler.